Ayrım 26, Kennedy'nin Beyni, Henning Mankell, sayfa 288. Louis sonunda Lars Håkansson'un evini bulana kadar birkaç kez kayboldu. Kapıdaki nöbetçi sıcaktan dolayı yarı uyuklar gibiydi. Ayağa fırlayıp selam verdi ve Louis'i içeri aldı. Selina çamaşır asmakla meşguldü. Louis aç olduğunu söyledi. Bir saat sonra sabah 11 olmadan önce yıkanmış ve karnını doyurmuştu. Klimanın yarattığı serinlikle yatağa uzandı ve hemen uyudu. Uyandığında akşamüstüydü, saat 6 olmuştu. Epey uyumuştu, altındaki çarşaf nemliydi. Uykusunda devamlı rüya görmüştü. Aaron uzaktaki bir dağın zirvesinde duruyordu. Kendisi ise Harry Dahlen'in bir yerlerinde bataklıkta yorgun dolanıyordu. Rüyasında birbirlerinden çok uzaktaydılar. Henrik bir çıkıntıda yüksek bir incir ağacının yanına oturmuş kitap okuyordu. Louis ne okuduğunu sorunca fotoğraf albümü demişti. Louis fotoğraftaki insanların hiçbirini tanıyamamıştı. Louis kirli yatak takımlarını toparladı, yıkansınlar diye yere bırakırken hafifçe vicdanının sızladığını hissetti. Sonra kapıyı biraz aralayıp kulak kabarttı. Mutfaktan hiç ses gelmiyordu, ev boş gibiydi. Bir duş yapıp giyindikten sonra aşağı indi. Her taraftan klimanın uğultusu duyuluyordu. Masada yarım şişe şarap vardı. Kendine bir kadeh şarap koyup oturma odasına geçti ve oturdu. Dışarıda nöbetçiler yüksek sesle konuşuyordu. Perdeler çekiliydi. Bir yudum şarap içip şay şayden ayrılışından sonra neler olduğunu merak etti. Umbi'yi kim bulmuştu? Kendisini olaylara bağlayan kimse var mıydı? Karanlıkta saklanan kimdi? Ancak şimdi uykusunu aldıktan sonra paniğe kapılmaya başlamıştı. Bana gizli bir şeyleri anlatmaya çalışan adam koyun gibi boğazlandı. Orada gırtlağı kesik olarak yatan Aaron da olabilirdi. Midesi bulandı, tuvalete koştu ve kustu. Sonra külçe gibi yere çöktü. Adeta anafora kapılmış gibiydi. Belki artık sonunda Arthur'un gölünün kapkara sularında dibe doğru inmeye başlamıştı. Yanından geçip su borularının arkasındaki fayansla bulunan delikte kaybolan kara fatmaları aldırmadan yerde yatmaya devam etti. Parçaları bir araya getirmeye başlamak zorundayım. Oluşturabileceğim bir sürü motif var. Eski vazolarla yaptığım gibi yapmalıyım. Sabır taşı gibi yavaş yavaş ilerlemeliyim. Derlediği resim dayanılır gibi değildi. Her şeyden önce Henrik AIDS olduğunu keşfediyordu. Sonra bu virüse bir aşı veya ilaç bulmak için insanlar üzerinde bir takım şeyler denendiğini öğreniyordu. Buna ilaveten bir şekilde Christian Holloway'in oğluna yapılan şantaja da karışmıştı ve o da intihar etmişti. Henüz keşfedilmeyenlerin yerlerini boş bırakarak parçaları çeşitli değişik yollarla bir araya getirmeye çalıştı. Ama parçalar yerlerine oturmamakta direniyordu. Başka bir yol denedi. Bir şantajcı kurbanının intihar edeceğini pek düşünmezdi. Bütün mesele para sayesinde sırlarının açığa çıkmamasını garantilemekti. Eğer Henrik de Steve Nichols'ın şantaj yüzünden ölüme gideceğini düşünmediyse, olanları duyduğunda ne tepki vermişti? Kadere boyun mu eğmişti, yoksa utanmış mıydı? Parçalar dilsizdi, hiçbir yanıt vermiyorlardı. Bir adım öteye geçmeye çalıştı. Henrik bir şantajcıya şantaj yapmış olabilir miydi? Steve Nichols onun arkadaşı mıydı? Henrik Christian Holloway'in Afrika'daki faaliyetlerini ondan mı öğrenmişti? Nichols şay şay da aslında neler olup bittiğini, yardım kisvesinin ardında yatan gerçekleri biliyor muydu? Zincirin son halkasına geldiğinde her şey durma noktasına geliyordu. Umbi'nin ölümü ta Henan'da olanlarla kıyaslanabilecek bir şeyin işareti miydi? Louis banyoda yerde yarı yatar vaziyetteydi. Başını lavaboya dayamıştı. Klimanın sesi diğer sesleri bastırıyordu. Ama aniden arkasında birinin durduğunu hissetmişti. Başını hızla çevirip baktı. Lars Håkansson onu seyrediyordu. ''Hasta mısınız?'' Hayır. O zaman ne diye banyoda yerde oturuyorsunuz sorabilir miyim? Midem bulanmıştı, kalkacak gücü bulamadım. Ayağa kalkıp kapıyı adamın suratına kapattı, kalbi korkuyla çarpıyordu. Louis yanına gittiğinde Håkansson elinde bir bardak birayla oturuyordu. Biraz düzeldiniz mi? İyiyim. Herhalde dokunacak bir şey yedim. Birkaç haftadır burada olsaydınız baş ağrısı ve ateş var mı diye sorardım. Sıtmaya yakalanmadım. Şimdilik ama yanlış hatırlamıyorsam koruyucu ilaç almamıştınız.
Haklısınız.
İnhaka geziniz nasıldı?
Oraya gittiğimi nereden biliyorsunuz?
Biri görmüş sizi.
Kim olduğumu kim biliyordu ki?
Kim olduğunuzu bilenler.
Yemek yedim, uyudum ve yüzdüm. Ayrıca bir ressamla tanıştım.
Yunuslar mı? Dans eden koca göğüslü kadınlar. İnhaka'ya tıkılıp kalmış garip biri. İlginç bir hayat hikayesi var.
Ben hoşlandım. Henrik'in de olduğu bir resim yapmış. Bir sürü yüzün arasında onunki de var.
Benim gördüğüm insan portrelerinde pek başarılı değildi. Gerçek bir sanatçı değil zaten. Yetenekli olduğunu düşünmüyorum.
Louis onun küçümser haline kızmıştı. Daha kötülerini de gördüm. Ayrıca sahip olmadıkları yetenekleri yerine caka satarak alkışlanan bir sürü ressam tanıyorum.
Doğal olarak benim sanat eserleriyle ilgili fikirlerim klasik eğitim almış bir arkeoloğunkilerle kıyaslanamaz. Burada Sağlık Bakanı'na danışmanlık yapan biri olarak normalde sanattan başka her konuda konuşurum.
Hangi konularda mesela?
Mozambik hastanelerinde hiç temiz çarşaf olmadığı, hatta çarşaf bile olmadığı gerçeğinden. Çok üzücü bir durum. Daha da üzücü olan ise her sene onlara çarşaf alsınlar diye bir sürü para temin ettiğimiz halde hem paranın hem de çarşafların ahlaksız bürokratlarla politikacıların dipsiz bucaksız ceplerine gidişi.
Neden karşı çıkmıyorsunuz?
İşimi kaybederim ve geri gönderilirim. Bürokratlara ödenen maaşın artmasını sağlamaya çalışıyorum. Gerçekten inanılmayacak kadar düşük ki çalıp çırpma ihtiyacı ortadan kalksın.
Rüşvet işlerinde iki çift el olması gerekmez mi?
Tabii ki yardım paralarına göz diken çok el var. Hem verenlerin arasında hem de alanların.
Cep telefonu çaldı. Portekizce bir şeyler söyleyip hemen kapattı.
Maalesef bu akşam sizi yalnız bırakacağım. Alman elçiliğinde bir resepsiyona katılmam gerekiyor. Almanya Mozambik'e büyük ölçüde sağlık yardımı yapıyor.
İdare edebilirim.
Kapınızı kilitleyin. Muhtemelen geç dönerim.
Niye bu kadar kötümsersiniz? Siz gizlemek için çaba harcamadığınız için ben de sormakta sakınca görmüyorum.
Kötümserlik bir savunma mekanizmasıdır. Kötümserlik filtresindeki nispeten daha yumuşak ışıktan geçerken gerçek ortaya çıkar. Aksi halde insanın eli kolayca gevşer ve her şeyin dibe batmasına izin vermiş olur.
Hangi dibe?
Dip yok. Halen ölü olan bir sürü insan Afrika kıtasının geleceğinin çoktan geçmişe gömüldüğünün kanıtı. Burada doğacak kadar şanssız olanları sadece bitmek bilmez bir acılar silsilesi bekliyor. Aslında Afrika'nın geleceği kimin umurunda ki? Güney Afrika elmaslarıyla, Angola petrolüyle veya Nijeryalı futbolcularla ilgilenenlerin dışında.
Siz böyle mi düşünüyorsunuz?
Evet ve hayır. Kıtanın kendisi söz konusuysa evet. Afrika bulaşmak zorunda kalmak istemeyeceğiniz bir yer çünkü. Bir pislik çukuru olduğu açık. Hayır, çünkü koca bir kıtayı olduğu gibi tek ayak üstünde cezaya bırakmak mümkün değil. En iyi durum senaryosu uluslararası yardımların, onlar kendi ayakları üstünde durmanın bir yolunu bulana kadar kıtanın başını suyun üstünde tutması. Burada yani burası da dünyanın bir parçasıysa tekerleğin yeniden icat edilmesi gerekiyor.
Ayağa kalktı.
Üstümü değişmem lazım ama sohbetimize daha sonra devam etmeyi arzu ederim. Araştırmanızda size yardımı olacak herhangi bir şey ya da birini bulabildiniz mi?
Sürekli yeni bir şeyler buluyorum.
Håkansson onu dikkatle süzüp başını salladı ve yukarı gitti. Louis duş aldığını duydu. 15 dakika sonra yeniden aşağı inmişti. Belki de çok fazla şey söylemişimdir. Aslında kötümser değilim ama açık sözlüyüm. Hiçbir şey açık sözlülükten daha cesaret kırıcı değil. Yalan çağında yaşıyoruz.
Belki bu da bu kıta hakkında sahip olunan imajın doğru olmadığı anlamına geliyordur.
Umalım ki siz haklı çıkın.
Henrik'in sizin bilgisayarınızdan yolladığı iki e-posta buldum. Aslında onları sizin yazdığınızı düşünüyorum. Niye yaptınız bunu? Hokkan son tarafsız gözlerle ona baktı. Ne diye Henrik adına sahte mektup yazayım?
Bilmem, belki kafamı karıştırmak için.
Onu niye yapayım ki?
Bilmiyorum.
Yanılıyorsunuz. Eğer Henrik ölmüş olmasaydı sizi dışarı atardım.
Ben sadece anlamaya çalışıyorum.
Anlayacak bir şey yok. Sahte mektup yazmak adetim değildir. En iyisi unutalım bunu.
Hokkan son mutfağa gitti. Louis bir klik sesi duydu. Sonra bir kapı kapandı ve kilitlendi. Geri geldi, evden çıktı ve sokak kapısını kapattı. Arabası çalıştı. Dış kapı açılıp kapandı. Louis yalnızdı. Yukarı çıkıp bilgisayarın karşısına geçti ama açmadı. Karşısına çıkacak şeylerle karşılaşacak kadar kuvvetli değildi.
Hokkanson'un yatak odasının kapısı aralıktı. Ayağı da biraz daha açtı. Adamın giysileri yerde küme halinde duruyordu. Çift kişilik yatağın önünde bir televizyon, kitap ve dergilerle dolu bir iskemle, sekreter tipi yazı masası ve büyük bir duvar aynası vardı. Yatağın kenarına oturup Lucinda olduğunu hayal etmeye çalıştı. Sonra ayağa kalkıp yazı masasına doğru gitti. Böyle bir masayı çocukluğundan hatırlıyordu. O daha çok küçükken 90. yaş gününü kutlamaya gittikleri oduncu akrabalarının evinde Arthur göstermişti. Hala gözünün önündeydi. Lars Hokkanson'un masasında duran bazı kitaplara baktı. Çoğu 3. dünya ülkelerinde sağlık hizmetleri hakkındaydı. Belki de Hokkanson'a haksızlık ediyordu. Onun hakkında aslında ne biliyordu ki? Belki de çok çalışan bir yardım görevlisiydi, kötümser bir gözlemci değil. Kendi odasına gidip yatağa uzandı, gücünü toparlayıp toparlamaz kendine yemek hazırlayacaktı. Afrika onu bitkin düşürmüştü. Sürekli olarak karanlığın içinde Umbi'nin yüzü gözünün önüne geliyordu. Sıçrayarak uyandı. Rüyasında yine o 90 yaşındaki akrabanın evindeydi. Oduncu olarak uzun, zor bir hayat geçirmiş olan adamın elleri titriyordu. Her şeyi gayet net görebiliyordu. O sıralar 6 veya 7 yaşındaydı. Çalışma masası adamın odasında bir duvara dayalıydı. Üstünde farklı bir dönemden insanların çerçeveli fotoğrafı duruyordu. Anne babası olabilirlerdi. Arthur öndeki kapağı kaldırıp çekmecelerden birini açmıştı. Sonra çekmeceyi yana doğru çevirmiş ve oradaki gizli bölümü göstermişti. Bu öbür taraftan açılabilecek başka bir çekmeceydi. Louis kalkıp Hokkanson'un odasına gitti. Soldaki en üst çekmece olması lazımdı. Çekmeceyi çekip yana çevirdi. Hiçbir şey olmadı. Rüyasına kandığı için utanmıştı. Yine de çekmeceleri denemeye devam etti. Gizli bölme sonuncusundaydı. İçinde bir takım not defterleri vardı. Bir gün öncesinin tarihini taşıyan sayfaya gelene kadar yaprakları çevirdi. Sayfada yazanlara gözlerine inanamayarak baktı. Bir L ve sonra XX, kendisinin Şahişahi'ye gittiğinden başka bir anlama gelemezdi. Ama Hokkanson onun oraya gideceğini bilmiyordu ki. Birkaç sayfa geriye gidip başka bir not buldu. C.H. Maputo, bu da Christian Holloway'in Maputo'da olduğu anlamına gelebilirdi. Fakat Lars Hokkanson adamı tanımadığını söylemişti. Not defterini yerine bırakıp çekmeceyi düzeltti. Dışarıdaki nöbetçilerin sesi çıkmıyordu. Louis kapıların, camların kapalı, sürgülerin çekili olup olmadığını kontrol ederek bütün evi dolaşmaya başladı. Mutfağın arkasında çamaşırların kurutulup ütülendiği küçük bir oda vardı. Pencereyi yokladı. Mandalı açıktı. Sürgüleri de kapatılmamıştı. Sürgüleri kapatırken daha önce duyduğu sesleri hatırladı. Bir daha açtı. Aynı sesti. Önce sesin niye tanıdık geldiğini anlayamadı. Ama sonra jeton düştü. Hokkanson gitmeden önce mutfağa girdiği zaman duymuştu. Bana kapıyı kilitli tut dedi diye düşündü. Ama kendisinin yaptığı son şey pencereyi açmak olmuştu. Biri içeri girebilsin diye mi? Paniğe kapıldı. Belki de çok huzursuz olduğu için artık gerçekle hayali birbirinden ayırt edemiyordu. Ama olup bitenleri yanlış anlasa ve tehlikeyi abartıyor olsa da öyle durup bekleyemezdi. Evin tüm ışıklarını yaktı ve giysilerini toparladı. Elleri titreyerek sokak kapısının ve sonra da dökme demir kapının bütün kilitlerini açtı.
hapishane müdürünün anahtarlarını kullanarak firar etmek gibiydi. Louis sokağa çıktığında nöbetçi uyuyordu. İrkilerek uyandı ve eşyalarını kiralık arabasının bagajına yerleştirmesine yardım etti. Maputo'ya ilk geldiğinde birkaç gece kaldığı otel Polana'ya sürdü. Resepsiyon görevlisinin samimi itirazlarına rağmen eşyalarını yukarı kendi çıkardı. Odasına girince tir tir titreyerek yatağın kenarına oturdu. Belki yanılıyordu. Gölgelerin arasında gördüğünü sandığı insanlar yoktu. Bağlantılar tesadüflerden ibaretti. Ama hepsi birden fazla gelmişti. Sakinleşene kadar yatakta oturmaya devam etti. Sonra resepsiyona dönüp ertesi sabah ilk uçağın saat 7'deki Mozambik Johannesburg uçağı olduğunu belirledi. Resepsiyon görevlisinin yardımıyla yer ayırttı. Yemek yedikten sonra odasına döndü ve pencerenin önünde durup boş yüzme havuzunu seyretti. Gördüğümün ne olduğunu bilmiyorum diye düşündü. Bir şeylerin ortasındayım ama ne olduğunu bilmiyorum. Henrik'i ölüme götüren şeyin ne olduğunu ancak buradan uzaklaştıktan sonra anlamaya başlayacağım. Çaresizlik içinde Aaron'un hala hayatta olmasını umdu. Bir gün yine çıkıp gelecekti. Sabah 5 olmadan arabasıyla havaalanına gitti. Anahtarlarını kiralık arabalar için tahsis edilmiş kutuya bıraktı, biletini aldı ve tam güvenlikten geçecekken terminal girişinin önünde durmuş sigara içen kadını fark etti. Barda Lucinda ile birlikte çalışan kızdı. Louis kızın adını hiç duymamıştı ama o olduğundan emindi. Ülkeyi Lucinda ile konuşmadan terk ediyordu. Utandığını hissetti. Kızın yanına gidince o da kendisini tanıdı. Louis İngilizce olarak Lucinda'ya bir mesaj iletmesini rica etti. Kız başını salladı. Louis günlüğünden bir sayfa kopardı. ''Gidiyorum ama ben o ortadan kaybolanlardan değilim. Benden haber alacaksınız.'' Kağıdı katlayıp tırnaklarını incelemekte olan kıza uzattı. ''Nereye gidiyorsunuz?'' ''Johannesburg'a.'' ''Keşke giden ben olsaydım ama değilim. Lucinda mesajı bu gece alır.'' Louis güvenlikten geçti, bir pencereden yolcu almayı bekleyen devasa uçağı gördü. ''Galiba bu kıtanın gerçeği hakkında bir şeyler algılamaya başlıyorum. Bu yoksulluğun içinde acımasız güçler hiçbir dirençle karşılaşmadan yayılıyor. Zavallı Çinli köylülere ve onların bir o kadar zavallı Afrikalı kardeşlerine fare muamelesi yapılıyor.'' Henrik'in anladığı da bu muydu? Christian Holloway'in yarattığı o gizli dünyada neler döndüğünü hala bilmiyorum. Ama elimde birkaç parça var, daha da bulacağım. Yeter ki vazgeçmeyeyim, yeter ki cesaretimi yitirmeyeyim. Uçağa son binen yolculardan biriydi. Uçak pistte roket gibi ilerledi ve havalandı. Louis'in ince bulutların arasına girmeden önce son gördüğü şey kabarmış yelkenleriyle karaya doğru seyreden küçük balıkçı tekneleri oldu. 26. ayrımın sonu. Sayfa 297.